Ayrım 10, sayfa 82. Vatandaş, Türkçe konuş kampanyası. 6-7 Eylül olayları siyaseti mümkün mertebe hayatının dışına iten İzzet'in dünyasında unutulması güç izler bırakır. Yaşanan bir şeyi yok saymak imkansızdır. Zaten onun da her şeyi unutmak için bir çabası yoktur. Ama gelecek günleri de yaşanılmış kötü günlerin gölgesine hapsetmek istemez. Yaşanmaması gereken vakalardı ama bir kere yaşandı der ve olanları zihninin derinliklerine gömüp her zamanki gibi günlük hayatına dönmeyi tercih eder. Onun gayreti budur ama toplumda azınlıklara karşı nükseden yeni olaylar yeniden sıkıntılı anlar yaşamasına sebep olur. Tıpkı 1960'lı yıllarda uygulanan "Vatandaş Türkçe konuş" kampanyasında olduğu gibi. Kampanyanın evveliyatı Darülfünun Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti'nin 13 Ocak 1928 tarihinde düzenlediği yıllık kongresinde aldığı bir kararla başlar. Umumi yerlere "Vatandaş Türkçe konuş" flamaları asılır. Flama asılan yerlerin arasında adalara sefer yapan şirketi hayriye vapurları, gazino, çay bahçeleri, sinema, tiyatro gibi eğlence ve sayfiye yerleri, caddeler, meydanlar, sokaklar bulunmaktadır. Azınlıkların yoğun olarak yaşadıkları ve çalıştıkları, dolayısıyla görünür oldukları Beyoğlu, Galata, Eminönü, Balat, Hasköy ile yaz aylarını geçirmek için taşındıkları adalar, gerginlik ve gerilimin en çok yaşandığı yerler olur. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Türkiye'de çok partili demokrasi döneminin başlamasıyla birlikte "Vatandaş Türkçe konuş" meselesi gündemi terk eder. Ta ki 27 Mayıs ihtilalini takip eden Ağustos ayında üniversite öğrenci birlikleri gene azınlıkları hedef alan bir "Vatandaş Türkçe konuş" kampanyası başlatana kadar. Kampanyanın ikinci dönemi kısa sürer fakat bu süre bile İzzet'in kendini baskı altında hissetmesi için yeterlidir. Zira çocukluk yaşlarına rastlayan kampanyanın ailesi üzerinde oluşturduğu baskıyı da hatırlamaktadır. Bu yüzden de "Vatandaş Türkçe konuş" kampanyasının rahatsızlığını fazlasıyla yaşar. Ona göre doğal olan insanın alıştığı dili konuşmasıdır ve Fransızca konuşulan bir evde büyümüştür. Bir ortama girdikleri an acaba yan masadan bize bakıyorlar mı endişesiyle günleri geçirmek onun için sıkıntı kaynağıdır. Atalarının 500 sene önce geldiği topraklarda ona misafir olduğunu hissettiren tek şey bu kampanyadır. Yaz oldu mu ada bizim için en önemli mekanlardan biri haline geliyordu. Anadolu Kulübü adanın en önemli yerlerinden biriydi. Akbaba dergisinin sahibi Yusuf Ziya Ortaç kulübün tanıdık simalarından biriydi. Akbaba karikatürleriyle ünlü olan bir dergiydi ve zaman zaman bayiye gidip "Bana bir tane Akbaba ver" derdim. Berbere gittiğimde kesin isterdim. Akbaba'da imzası Ramiz olan birini hatırlıyorum. O Yahudi konuları karikatürleri yapmaya bayılırdı. Yahudileri karikatürize etme modası 60'lı yıllara kadar sürdü. Yahudileri hep kanca burunlu, şişko, paraları cebinden taşan tipler olarak karikatürize ederdi. Geri planda kapısı yarı açık para torbalarıyla dolu kasalar görünürdü. Yahudi karakterlerde altın zincir, köstekli saat bulunurdu. Bazen Yahudileri ince maskeli kara borsacı olarak çizerlerdi. Daha çok kule dibinde olan kültürsüz, tipik şiveli olan Yahudileri karikatürize ederlerdi. Musevilerin, Ermenilerin, Rumların şiveli konuşanlarını çizerlerdi. İlginçtir, bunlara çok fazla da bozulmazdık. Gazetede ya da bir komedide Sabetay ya da Mişon diye izlediğimiz zaman bazen biz de bunlara gülüyorduk. Fakat sınıfta ya da sokakta biri abartarak şive taklidimizi yapsa o zaman bozulurduk. "Vatandaş Türkçe konuş" kampanyaları bizi çok rahatsız ediyordu. Bu kampanya iki kere düzenlendi. Bunlar canımızı sıkıyordu. İnsan içinden geçen bir şeyi söylemek istediği zaman kendi dilinde söyler. Fakat bu kampanyalardan dolayı sürekli "Aa, sussana, yavaş konuş, bize bakıyorlar, bize mi ters bakıyorlar acaba" gibi endişelere kapılıyorduk. Bu özellikle Türkçe konuşmakta zorlanan yaşlar için daha geçerliydi. Biz zaten aramızda çoğu zaman Türkçe konuşurduk. Kazayla bir toplumda biri yüksek ses İspanyolca ya da Fransızca konuşsa hemen tedirgin oluyorduk. Bu yüzden Musevi kadınların etrafta kimse yokmuş gibi yüksek sesle konuşmaları bizi aşırı derecede rahatsız ederdi. Biz yüksek sesle konuşmamaya özellikle dikkat ediyorduk. Fakat diğer masalardan böyle aşırı gürültü çıkınca bu durum mutlaka Musevi olmayanlar arasında eleştiri konusu oluyordu. Bunlar Anadolu Kulübü'nü işgal etti. Artık bıktık bunlardan. Her taraftalar, en iyi yerlerde oturuyorlar, en iyi masa onların, en güzel manzarayı seyrediyorlar gibi kulak fısıltılarını ve dedikoduları sürekli duyuyorduk. Bunları duyduğumuz için de kulüpte en güzel manzaralı masalarda oturmamaya ve sessiz konuşmaya dikkat ediyorduk. İçki içmezdik ama gençtik, yine taşkınlık yapmamaya özen gösteriyorduk. O yıllarda Museviler için durum öyleydi. Eğer Türkiye'de yaşıyorsan alçak profilli yaşamayı ve kendini fazla göstermeden, göze çarpan harcamalar yapmadan yaşamayı öğreneceksin mantığı vardı. Başta stres oluşturan ve sıkıcı gelen bu duruma da zamanla alıştık. İnsan zamanla her şeye alışıyor. Beni genellikle işte ya da Büyükada'da Musevi olmayanlar da çok severdi. Hala bugün gördüğüm insanlar var aralarında ama birçoğu öldü. Her ne kadar ailem tarafından sen Musevisin, diğerlerinden farklısın, kimseyi kızdırmamaya özen göster mantığıyla büyütülmesem de 18-20 yaşlarında artık bu farklılıkları yaşayarak öğrenmeye başladım. Bu yaşlar artık bizim olaylara vakıf olduğumuz ve bunları düşünmeye başladığımız yıllardı. Bazen gerçekten ters ters bakıyorlardı. Babam Türkçeyi çok iyi bilirdi ama annem iyi konuşamazdı. 1942'de vefat eden anneannem Türkçe konuşmayı hiç bilmezdi. Onlar yaşıtlarıyla her zaman İspanyolca konuşuyorlardı. Bizde ise hep Fransızca konuşulurdu. İlkokul günlerimin en başında öğretmenim Türkçe bir şey söylemişti ve ben ne demek istediğini anlayamamıştım. O gün bilememenin nasıl bir duygu olduğunu, insanın nasıl aciz bıraktığını anlamıştım. Köşe yazarları sık sık "Burası Türkiye, İsrail değil, herkesin Türkçe öğrenmesi lazım" gibi yazılar yazıyorlardı. Hatta anlamlı, bir o kadar da trajikomik bir karikatür hatırlıyorum. Adamın biri diğerine şöyle diyor: "Maşallah kızınız iyi Fransızca konuşuyor. Yoksa Paris'e mi gönderdiniz?" Diğeri cevap veriyor: "Yok ya, ne Paris'i? Onu Büyükada'ya gönderdim. Yazı orada geçirdi." Oysa o dönemde Musevilerin Fransızca ya da İspanyolca konuşması kadar doğal bir şey yoktu. Bugün gençler arasında bu diller rağbet görmüyor. İspanyolcayı bugün daha çok yaşı 50'nin üzerinde olan insanlar kullanıyor. Gençler arasında bilen yok. Bugün birçok gençlik kulübü var ve oralarda herkes Türkçe konuşuyor. Bu doğal seyrinde gelişen bir durum. 50'lerde Türkiye'den İsrail'e gidenlerin birçoğu bile bugün orada Türkçe konuşuyor. İkinci bölümün sonu. Buradan itibaren 16 sayfa boyunca İzzet Keribar, albümünden büyük babasından başlayarak kendi torununa kadar gelen birçok fotoğraf paylaşmış. Üçüncü bölüm. Keşif. 1955 yılında İzzet'in hayatındaki en büyük değişiklik Sevim isimli genç kızla tanışması ve onunla arkadaşlığa başlamasıdır. Bu yüzden 1955'i Sevim yılı olarak adlandıracaktır. Hiçbir acı bir insanın kalbini ilk günkü gibi acıtmaz. İzzet için de durum farklı değildir. Bir evvelki yaz kalbini kasıp kavuran ilk aşk acısı artık derinlerde bir yerlerdedir. Zaman her şeyin ilacı olmayı bir kez daha başarmış, İzzet yeniden eski haline dönmeye başlamıştır. Kalbi başkası için çarpacak kadar iyileşmiştir. Cana yakın, tatlı dilli, kedi gibi insana sokulup kendini sevdirmeyi başaran Sevim tam da böyle bir dönemde İzzet'in hayatına girer. Ayaz'ın insanın içine işlediği kış ayında Sevim, İzzet'in kalbine sıcacık bir duygu yaymayı başarır. Hayat akan bir su gibidir. Artık geçmişin elemleri, üzüntüleri İzzet'i terk etmiştir. Bir yıl boyunca yeni arkadaşı Sevim'le birlikte güzel vakit geçireceği zaman dilimleri vardır önünde. Birlikte gidilen dans partileri, uzun saatlere sığmayan sohbetler, gezmeler bu bir yılın içine sığdırılır. Mutluluk insanın sevdiğine yakın olmasıdır. İzzet ve Sevim de mutludurlar, birbirlerini sevmektedirler ve birliktedirler. Ama diğer taraftan zaman ilerlemektedir. Her genç gibi İzzet de askere gidecektir. 1955 yılının sonunda İzzet'e askerlik yolu görünür. Evin büyük oğlu Leon daha önce muhabere asteğmeni olarak askerliğini yapmıştır. Aile bu yüzden İzzet'i askere gönderirken daha soğukkanlıdır. Onun askerlikte ilk durağı Ankara'dır. İzzet'i İstanbul'dan Ankara'ya doğru uğurlarken anne babasında oğullarından ayrı kalacak olmanın verdiği bir burukluk vardır ama o kadar. Gözyaşları sel olup akmaz. 1955 yılında soğuk bir Aralık günü Saint Michel'i bitiren birçok kişi gibi İzzet de Ankara Tank Okulu'nun yolunu tutar. Yakın arkadaşı Nazım Cohen de onunla birliktedir. Harp okulunda yedek subay adayı olarak başlar. Askerlik onun için yaşadığı en büyük deneyimlerden biridir. Kısıtlı ortamların, tanıdık insanların arasında geçen uzun yıllardan sonra askerlik bir anlamda onun Türkiye ile tanışmasıdır. Yurdun dört bir yanından gelen farklı sosyoekonomik şartlara, eğitim ve kültüre sahip insanlar onda önce bir şaşkınlık oluşturur. En çok da değişik şivelerle konuşan insanlar dikkatini çeker. İlginç bir deneyim olarak başlayan bu süreç onun için kısa sürede sıkıcı bir hal alır. Koğuşta ağır bir koku vardır. O ise kokulara karşı duyarlıdır ve bu her şeyi daha zor hale getirir. Alışık olmadığı bir biçimde tuvalet sırası beklemekse ayrıca sıkıntı duyduğu bir durumdur. Yıllar sonra geriye dönüp baktığında o günleri anlatırken zorluklar aklına gelse de insan ne olursa olsun en kötü duruma bile kısa sürede alışıyor cümlesi onun da zamanla içinde bulunduğu şartları kabullenebildiğinin kanıtıdır. Askerlik onun için bir öğrenciliktir ve birçok şeyi ilk defa öğrendiği bir yerdir. Sıkıldığı zamanlarsa askeri gazinoda bulunan piyanonun başına oturmak, satranç partilerine katılmak ya da masa tenisi oynamak nefes almasını sağlar. Bunlar yeterli gelmediği zaman izin alıp iki günde olsa ailesinin yanına kaçmak en iyi çaredir. Fakat bu her zaman çok mümkün değildir. İşte o anlarda dudaktan dökülen cümleler, "Ah İstanbul, gözümde tütüyor İstanbul'dur." İstanbul'a gitmenin anlamı onun için sadece özlem gidermek değildir. Askere gittiği için kendini kahraman gibi hissetmektedir ve bu gidişler de bakın ben bir şeyi başardım demektir. O gün için onun dünyasında büyük bir olay gibi görünen bu durum yıllar sonra aslında başarılan bir durum yoktu. Sadece yedek subay okuluna gidip askerlik dersi almıştık diye anlatılan bir anıya dönüşür. Bir aylık askerdir ve İstanbul'a gitmeye niyetlenmiştir. Yılbaşı da yakındır. Fakat içtima sonrası binbaşının bir moral gecesi düzenleyeceğiz. Müzikten anlayan, keman, piyano çalabilen kimse var mı sorusu bütün planlarını bozar. Suskundur, cevap vermemeyi tercih etmektedir. Zira aklında İstanbul vardır. Ama bir arkadaşının beklenmedik hamlesi bu suskunluğu bozar. Binbaşının gözü üzerindedir. Ve soru nettir. Sen piyano çalmayı biliyor musun? Bir anlık düşünme sonrası verilen cevap, şaka yaptılar ben piyano çalmayı bilmiyorum der. O an bu cevap durumu kurtarır ama müzik aletlerine olan ilgisi ileriki zamanlarda bu olayın başına bela olmasına neden olur. Müzik aletleri adeta bir mıknatıs gibi İzzet'i kendine çekmeyi her zaman başarır. Zira o çocukluğundan beri müziğe de, müzik aletlerine de tutkundur. Bir gün koridorda ilerlerken duyduğu akordeon sesi onu kendine çağırır. Bir yandan sesin peşindedir, bir yandan da aynı müziği mırıldanmaya başlamıştır. Tam o esnada binbaşının yanından geçmesi onun keyfini böler. Kızgın bir sesle binbaşı, "Hani müzikten anlamıyordun, sırtını dön," der ve arkasına devasa bir tekme atar. Olayın üzerinden yıllar geçse de o tekmeyi hiç unutmaz. Ankara'daki eğitim süresi 6 aydır ama onlar 5 aylık eğitimden sonra Asteğmen olup birliğine gider. Bu sürede nişan almayı öğrendik. Tüfeklerle, gerçek mermilerle atışlar yaptık. Ayrıca tanklara tırmanarak iç bölümler hakkında bilgiler aldık. Yürüyüş talimlerinde yağmurdan sonra postallarımızın altına yapışan kilolarca çamuru hatırlıyorum. Fakat tanklarla olan tanışıklığımız hep durağan oldu. Ne yola çıktık ne de ateş ettik. Çok zorlandığım başka bir şey bağdaş kurmaktı. Hayatta hiç alışamadım. Bağdaş kurmak benim için son derece rahatsız bir pozisyondu. Askerde olmazsa olmaz diye bir şey daha vardı ki o da nöbetler. Geceleri koğuşun önünde 2 saat nöbet tutulurdu. Sabah 3-5 nöbeti en sorunlu ve istenmeyen nöbetti. Çünkü uykunun en derin olduğu saatti. Ankara'da Rus lokantaları. Ankara'da hafta sonları onun için güzel geçer. Bir yandan Nazım, diğer yandan arkadaşı Rudi'nin de aynı dönemde Ankara'da olması hafta sonları yalnızlık çekmemesini sağlar. Cumartesi günleri hep bir aradadırlar ve gittikleri adres Ulus'ta bulunan Gönç Palas Oteli'dir. Başta alışamadığı Ankara'nın kendine ait güzellikleri olduğunu keşfetmesi de hafta sonlarına rastlar ve artık şehre dahil olur. Şov izlemek için adresleri Ankara Palas'tır. En sevdikleri şey ise karavana yemeklere talim etmedikleri bu günlerde Ankara'daki Rus lokantalarının yolunu tutmaktır. Ankara'da Rus lokantaları vardı ve biz paralarımızı genelde oralarda harcardık. Ulus'ta Karpiç diye bilinen enfes bir Rus lokantası vardı. Kızılay'a yakın bir yerde ise Süreyya vardı. Daha sonra bir şubesi de İstanbul'da açıldı. Karpiç kocaman bir yerdi ve genellikle orada Çıgan orkestrası çalardı. Restoranın kapısının önünde Trapista peyniri satılırdı. Trapist rahipler Hristiyan Katoliklerinin son derece tutucu, hiç konuşmayan bir kesimidir. Bunlar Allah'a yakın olmak için insanlarla konuşmazlar ve işaretlerle anlaşırlardı. Bunların kaldığı manastır neredeydi hatırlamıyorum. Galiba hiç merak etmedik de. Bir keresinde peynirin tadına baktık ama daha çok Rus yemeklerini tercih ediyorduk. Çünkü asker yemeği ne kadar güzel olursa olsun en nihayetinde karavanada pişiyordu. Karpiçte sofraya oturur oturmaz tereyağını kızartılmış ekmeğe sürerek ve tuz ekleyerek yemeye başlardık. Ardından da Kievski, Karski, Şaşlık gibi Rus spesiyalitelerini afiyetle yerdik. Öğleden sonraları genellikle sinemaya giderdik. Pazar akşamları zaten karargahta bulunmamız mecburiydi. Kore ve ufuklara açılmak. İzzet Ankara'da askerliği devam ederken onun için sürpriz bir gelişme olur. Kore'ye Türk askerleri gönderilecektir. Aslında bu o coğrafyaya gidecek ilk Türk asker kafilesi değildir. 19-20 Eylül 1950 günlerinde Ankara Etimesgut'tan İskenderun'a 4 trenle 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 as subay, 4414 er, toplam 5090 kişi gider. Kore'ye harekete geçen trenler durdukları her istasyonda adeta bayrama gider gibi coşkulu bir uğurlamayla yol alır. 1953 yılında Panmunjom'da 38. paralelin geçtiği yakın bir mevkide ateşkes ilan edilmesiyle sıcak savaş sona erer. Fakat 1955-56'lı yıllar Çinliler tekrar geliyor söylentilerinin sürekli dillendirildiği soğuk savaşın sıcak yaşandığı günlerdir. Böyle bir atmosferde Kore'ye gidecek gönüllü askerler aranmaktadır. İzzet heveslidir. Hemen İngilizce imtihana girip kazanır ve askerliğinin ikinci bölümünü bitirmek üzere Güney Kore için gönüllü olur. Artık o Kore'ye gidecek askerler arasındadır. O günün şartlarında cesur bir karardır. Onu bu kadar hevesli kılan Kore'ye gidip sadece vatanı hizmet etme aşkı değildir. Onun için Kore maceranın adresidir. Dünyayı görmek, farklı mekanlarda fotoğraf çekme arzusu onda bu isteği oluşturur. Yaşayacakları farklı bir deneyim olacaktır. Kim bilir, belki Japonya'yı bile görme şansını elde edecektir. Yani onun için Kore riskli de olsa yeni ufuklara açılmanın bir yoludur. Günlerden cumartesidir. Bir akşam vakti eline telefonu alır ve anne babasını bu kararından haberdar eder. Heyecanlıdır, mutludur. İlk cümlesi, "Size bir haberim var, Kore'ye gidiyorum." olur. Telefonun diğer tarafından şaşkın, meraklı bir ses tonuyla babasının sesi yükselir. "Ne? Kore'ye mi? Nereden arıyorsun şimdi?" Cevap vermek üzere ağzını daha açmamıştır ki paralel telefondan annesinin telaşlı sesi yükselir. "Kore mi? Daha neler?" Ama babanın onayı hemen ahizenin ucundan çıkar ve "Bırak gitsin, çocuk tecrübe edinir, bir şey olmaz," der. Arkadan gelen kadın sesleri evin kalabalık olduğunun habercisidir. Onlar da şaşkınlık dolu bir ifadeyle "Ne? Kore mi?" derler ardı ardına. Evde oluşan şaşkınlık ortamı bir müddet sonra yerini "Aa canım evladım, cesaretle gitsin, Türk ordusuna hizmet etsin" cümlelerinin yükseldiği bir atmosfere bırakır. İzzet'in bu kararı onun arkadaşlarının arasında da itibarının artmasını sağlar. O yıllarda bir görev için yurt dışına çıkmak büyük bir olaydır ve İzzet bu anlamda birçok kişiye fark atmıştır. Kore yolculuğunun hayatımdaki ilk yurt dışı seyahatim olduğunu unutmamak lazım. Ben o an sadece Kore'ye gitmiyordum. Dünyanın öteki ucuna gidiyordum. En sevdiğim şeye, yani uzun bir seyahate gidiyorum diye heyecanlıydım. Aynı zamanda askerliğimi de bitirerek bir vatani görev üstlenmiş olacaktım. Kore macerasının başladığı 1956 yılı Soğuk Savaş'ın belki de en korkulu zamanlarıydı. Budapeşte ayaklanmasının bastırılması, Sina Savaşı hep 1956 yılında gerçekleşti. Ateşkes sona erse ve savaş çıksa, milyonluk Çin ordusu güneye akın etse, bunlara karşı nasıl koyacaktık? Duymuştuk, Kore Savaşı'nın ilk yıllarında meydana gelen sayısız muharebelerden biliyorduk. Her şeyi ezip geçiyorlardı. O zamanlar Kuzey Korelilerden çok Çinlilerden korkuluyordu. Fakat benim macera ve seyahat düşkünlüğüm, gezip keşfetme isteğim o korkuyu bile bastırmıştı. Ayrım 10 sonu, sayfa 105.